Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında bugün infak dinamizmini konuşacağız kıymetli hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.
Sizlerden de Rabbim razı olsun hocam. Tabii bu dinamizm, infak dinamizmini taaddi prensibi konusu içerisinde konuşuyoruz hocam.
Evet.
Geçen hafta mücadeleyi konuştuk, mücadele dinamini konuştuk. Ondan öncesinde bu hususa İslam harekete geçirir mottosuyla muhterem, evet, Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu bir ifade bu. Taaddi prensibinin karşılığı İslam harekete geçirir. Bu hareketin karşılığı da mücadeledir dedik. Kişi mücadeleyle sorumlu. Biz mücadeleden sorumluyuz. Seferden sorumluyuz. Zafer nasip olur olmaz. Tabii. Orası Allah'ın takdirine kalmış bir şeydir demiş olduk. Bu mücadelenin neticesinde kişinin bu mücadeleyi yaparken uygulaması gereken birkaç husus da var dedik ve bunların en başında da infak geçiyor. Çünkü geçen hafta biraz giriş yapmıştık. İnfak yaptığımız zaman kendimizi, nefsimizi, ruhumuzu, gönlümüzü bir şeylere hazırlıyoruz.
Evet, evet.
İnfak yapabildiğimiz zaman sadece paramızı değil, vaktimizi, enerjimizi İslam'a adayabiliyoruz. O cebimizden çıkarttığımız 5 liralar, 10 liralar bunu hazırlıyor bizi demiştik kısaca. Buradan devam etsek hocam. İnfak bizim hayatımızda nerede durmalı ki içinde bulunduğumuz bu günler zannediyorum bunu daha iyi hatırlamamız gereken, evet, günler. Bir Gazze'miz var. Gazze'de sadece bombalar yağmıyor artık. Açlık var. Oradaki kardeşlerimizin açlığı var, susuzluğu var. Her gün bir tane, iki tane bebek hayata veda ediyor. Her gün kardeşlerimiz orada açlıktan baygınlık geçiriyorlar. Böyle bir dünyada, böyle bir coğrafyada bizim zannediyorum infak edebilmeyi daha çok gündemimize almamız gerekiyor. Hem Gazze özelinde, mazlum coğrafyalar özelinde bizim cebimizdekini, kesemizdekini paylaşabilmenin ehemmiyetini bu manadan konuşalım. Hem de bir cihat yapacaksak, bir tebliğ yapacaksak, bir İslam neferi olacaksak infakın bu manada bizim gündemimizdeki yeri, evet, ne olmalı? Bu veçeden bugün konuşalım hocam, buyursunlar.
Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Tabii bu önemli bir mesele. Yani insanın infak sahibi olabilmesi, infak edebilmesi çok önemli bir meziyet, çok önemli bir kabiliyet diyelim. Allah Teala insanı ferden yaratıyor. Yani her insan kendi başına, tek başına anne rahminde yaratılıyor. Tabii ikiz de olsa farklı farklı yaratılıyor, farklı farklı bir hal kazanıyor. Ama bu ferdi, yani sadece kendisine ait olan o bireysel karşılığı hayata geldikten sonra direkt otomatikleşiyor. Yani içtimaileşiyor. Nasıl içtimaileşiyor? Şimdi bir annesiyle tanışıyor. Kendisini dünyaya getirtmeye yardımcı olan doktorlarla tanışıyor, hemşirelerle tanışıyor. Ve aslında bir faaliyet alanı kazanmış oluyor. Aslında faal bir alanın içerisine girmiş oluyor. Burada tabii insan zaten ferdi de olsa bir faaliyet sahibi olmakla mükellefti. Temel unsurlardan bir tanesi içtimai olmasıyla birlikte insani sorumluluklarının da artık mesuliyet anlamında üzerine yükleniyor olmasıdır. Bu manada Cenab-ı Hak onu bir mülkiyete tabi kılacaktır. Varlıklı bir durum da kazanabilecektir ya da kendisini idare edebilecek kadar bir güç de kazanabilecektir. Takdir nasıl ise o şekilde cereyan edecek. Ancak içtimai olmanın, yani sosyal bir varlık olmanın temel neticesi ikinci şahıslarla beraber yaşamayı gerektiriyor. Burada da her ferdin diğer ferde olan ihtiyacının yanında fertlerin birbirine olan sorumlulukları da ortaya çıkıyor. Burada tabii bu sorumluluklar maddi olabilir, manevi olabilir. Manevi olanları daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Yani bir gayrimüslim bir şahsiyetin İslam ile tanışması, ona emri bil maruf ve nehyanil münker bağlamında yardımcı olunması esası vardı. Bir de insanın maddi olarak desteklenmesi. Tabii burada iktisat devreye girecektir. İktisat elbette ki mülkiyet kavramını içine alıyor. Yani bir mala sahip olma, bir mülke sahip olma kavramını içine alıyor. Ancak bu kavram içerisinde mülkiyete aidiyet koymuyor. Yani Cenab-ı Hak bir kimseye malı mülkü verdiği zaman onu tasarruf yetkisiyle yetkilendiriyor. Yani onun mülke sahiplik vermiyor. Aynı bir kiracı gibi düşünelim. Yani Cenab-ı Hak yeryüzünde bir varlığı bir insana verdiği zaman kendi mülkünde belli bir müddet tasarrufta bulunabilme yetkisiyle veriyor, gönderiyor. O zaman bunun ikinci karşılığı nedir? Sorumluluklardır. Ya yani biz belki mülkiyetimizin tamamını vermekle mükellef değiliz ama mülkiyetimizde sorumluluğu giderecek kadarıyla karşımızdaki insanı gözetmekle bir memuriyetimiz, bir zorunluluğumuz var açıkçası. Çünkü mülk sahiplerine bir zimmet esası vardır. Yani buradaki asıl karşılığı budur. İnfak dediğimiz hadisede kul kendisine verilen mal mülk üzerinden fakir fukaranın, garibin, gurabanın, o yetimin, yütemanın haklarının kendi üzerinde zimmetli olduğunu ve onlar adına bu hakkı kullandığını bilmesiyle alakalı bir şey bu. Hı hı. Bundan dolayı ayet-i kerimedeki o وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ diye bize bildirilen Mü'minun suresindeki onlar faildirler zekatta. Hı hı. Yani aslında bir faaliyet alanı oluştururlar. Bu da şu anlama geliyor. Zekatta iki taraf vardır aslında. Bir veren vardır, bir de alan vardır. Veren alana bu anlamda muhtaçtır. Çünkü zekatı kabul etmek zekatın ibadet olarak yerine gelmesinin karşılığıdır. Zekatı alan da iki şekilde karşımıza çıkacak. Bunlardan birisi sail olacaktır. Ayet-i kerimedeki lisail vel mahrum dediği. Sail olacaktır. İsteyebilen, derdini söyleyebilen, açıklayabilen, anlatabilen bir kimse olacaktır. İkincisi de mahrum, yani kendisini ifade edemeyen, açamayan, kendi dileklerini, taleplerini karşısında söyleyemeyen kimselerden olacaktır. İşte burada zekattaki failliğin karşılığı, o isteyen zaten gelmişti, isteyene biz o anlamda infak etmiştik ama isteyemeyen kimseyi bulma, arama, araştırma hakkına da sahibiz. Girişte çok güzel bir cümle kullandınız. Gazze'de kardeşlerimiz var, Yemen'de kardeşlerimiz var, Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz var ve Afrika gibi böyle mazlum coğrafyalarda kardeşlerimiz var. Şimdi biz bunların zaten varlığını biliyoruz, zaten onların orada olduklarını biliyoruz, onlarla bir haberdarız. İçlerinde belki isteyemeyen, belki kendi taleplerini yerine getiremeyen insanlar elbette olacaktır. Bunları da bulmaklıkla beraber bir sorumluluk ortaya çıkıyor. Yani bizim komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi şerifi icabınca. Yani aslında bu mülkiyetteki paylaşımı, her ne kadar karşımızdakine mülkiyet paylaşımında biz resmen bir hak tayini yapmıyorsak da onların malımız üzerindeki manevi olan haklarının karşılığını vermek gerekiyor. Ya bugün Gazze'mizde çocuklar açlıktan ölüyorsa, anneler ağlıyorsa, üzerlerine artık bombadan ziyade bir boykottan kaynaklanan, bir kıtlıktan kaynaklanan, bir gıdadan kaynaklanan bir zulüm yağıyorsa, burada Müslümanım diyen her ferdin içtimai olma adına, sosyal bir varlık olma adına, hı hı, ve Müslüman kardeşinin kemeseli ceset dediği peygamberimizin izeşteka udun feşteka udu küllü, o bütün vücudun azalarının şikayet etmesi sadedinde ne yapması lazım? Bir ses çıkarması, bir sesini yükseltmesi lazım. Efendimizin ifadesiyle bu belki elle güç yetirilebilecek bir duruma karşılık değil. Men ra'a minkum mukeran felyugayyirhu biyedih dediği peygamberimizin. Yani belki elle düzeltmeye gücümüz şu anlamda bizim ferd olarak, tabii bunun devletler bazında mutlaka bir yeri var. Sağ olsun büyüklerimiz de elinden geleni bu anlamda yapmaya çalışıyor. Bizim ferdi olarak belki bir cihat ya da bir mücadeleye girme durumumuz söz konusu değil. Ancak bunu dillendirmek, bunu insanlarla paylaşmak, bu durumu dillendirirken faal hale getirmek. İşte bir boykot ya da işte bir mülkün ihtiyaç olup olmadığının tespiti, bunun bir Müslüman kardeşine zarar verip vermediğinin bilinciyle, farkındalığıyla bir alışveriş vesaire, bunlar insanlar içerisinde aktif hale getirilmeli. Yani biz maalesef kurbağa deneyi derler, yani kurbağayı sıcak suya attıkları zaman çorba yapıp haşlamak için feedback yapıp böyle kendisini direkt dışarı atarmış. Ama onu ortadan kaldırabilmek için önce suyun içerisine koyup soğuk suya, sonra tencereyi alttan kaynatıp, böyle yavaş yavaş kaynatıp kaslar gevşemeye başlayınca artık kendini kurtarmak istiyor ama kaslar gevşediği için zıplayamıyor. Zıplayamaması da ne hale getiriyor? Onu çorba haline getiriyor. Canlı canlı çorba yapıyor. İşte büyüklerimizin söylediği gibi burada kurdun kuza saldırmasından şaşılmaz. Asıl şaşılacak olan kuzunun kurda gönül kaptırmasıdır. Ya bizde böyle bir hal söz konusu. Nedense bu tür durumlarda bizde başka türlü bir tepkiler gelişiyor. Yani
cilladına aşık olmuş bir
Ay ümmet gibiyiz. Yani ümmet böyle, gibiyiz. Bu şey gibi var ya, Stockholm sendromu diye bir hadise söz konusuydu, bilirsiniz. Evet. Tecavüzcüsünü affedip ben ona aşık oldum diyen bir kadının duruşu gibi. Halbuki orada yapılan çok büyük bir zulüm, çok büyük bir katliam. Biz bazen böyle çevremizde insanlarla paylaşırken şu cümleler dahi kulaklarımıza geliyor. Bana ne diyor Gazze'den diyor. Beni ne ilgilendirir diyor. Ben ne yapayım diyor. Ne yapabilirim diyor. Ya kalbinde mi çalışmıyor? İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada söylediği gibi. Yani dille düzeltemiyorsan işte önce elle düzeltecektik, olmadı. Dille düzeltecektik, gücümüz de yetmedi. Bari kalbin bunu kabul etmesin. Ya. Kalbin buna acısın. Şimdi malum yangınlar var işte memleketimizin birçok bölgesinde, birileri kastediyor ya da bir takım arızalarla, sıkıntılarla ortaya çıkıyor. Böyle bazen paylaşımları vesaireleri görüyorum. Ya insanlarda kalp kalmamış, vicdan kalmamış. Ya böyle tipler ağaca, börtüye, böceğe, oradaki kurda, kuşa vesaireye acımayan insanlar, insana acımayan insan neye acır, ben bunu çok merak ediyorum. Yani acıma duyguları, merhamet duyguları neye, bunu çok merak ediyorum. Şimdi hayvana acıyamayan, insana acıyamayan, ağaca, börtüye, böceğe acıyamayan, bir coğrafyaya acıyamayan kimse neye acır? Kalbindeki merhametin adı nedir yani? Çok çok merak ediyorum. Yani böyle bu durumda olan birisi varsa bana bunu izah etsin, ben de gönlüm rahat edeyim. En azından öğrenmiş olayım. Nasıl bir duygu dünyasıdır bu? Hiçbir şeye merhamet etmeden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Men la yurham la yurham, men la yurham la yurham" buyuruyor. Yani merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyuruyor. Ondan dolayı cüzdanlarımızın kalabalıklığı ya da sofralarımızın kalabalıklığını geçtik. Bir hissiyat, bir hassasiyet yakalamak gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Abdurrahman İbni Avf'tı. Bir sefer için yolculuğa çıkıldı. Kendisi çok ihtiyarcı olduğu için çıkamamıştı. Sofra kuruldu dedi. Tabii torunları falan sofra kurmuşlar, ikram etmişler. Sofraya oturdukları zaman Abdurrahman İbni Avf ağlamaya başlıyor. Medine'nin varlıklı ailelerinden bir tanesi. Hatta hicrette kendisine kardeş olarak tayin edildiğinde Medineli kardeşinin malımın mülkümün yarısı senin olsun diye kendisine teklif ettiğinde bana çarşının yolunu göster diyen sahabimiz. O çok da varlıklı bir hal aldı. Sofrada ağlamaya başlayınca çocuklar dediler ki dedeciğim babacığım yani ne yaptık, bir kabahat mı işledik, bir sıkıntı mı oldu? Hayır diyor. Musab bin Umeyr geldi gözümün önüne diyor. Musab İbni Umeyr. Musab diyor Mekke'de müşrikken diyor varlık içerisindeydi. Her şeyi vardı diyor. Hatta ona böyle insanlar yoluna çıkar, kızlar önlerine çıkar, dikkatini çekmeye çalışır. Çok yakışıklı, çok güzel bir gençti diyor. Çok zengin, varlıklıydı diyor. Ama İslam olunca bunların hiçbirini ailesi ona vermedi. O üzerinde diyor bir çuluyla çıktı Mekke'den Medine'ye hicret etti. Medine'nin İslam olmasında çok gayret etti ve kendisi şehit oldu. Şehit olduğunda üzerine örtecek kefen bulamamıştık dedi. Ya. Şimdi kardeşinin derdiyle dertlenen, kardeşinin merhametini kalbinde taşıyan halin. Bu da işte insanın hodgam olmaklığından diğergam olmaklığına seyriyle mümkündür. Yani kulun, insanın nefsini bu anlamda terbiye etmesi lazım. Biz bizleştikçe, bencilleştikçe, nefsanileştikçe yani verme duyguları elimizden çıkmış oluyor. Çocuklarımıza bunu küçük yaşlarda öğretmek esas budur aslında. Küçük yaşlarda bu kazanımı sağlamak lazım. İşte bir ihtiyaç sahibine bir ürün mü verilecek, bir para mı verilecek? İşte çocuğun eliyle onu gönderip vermek. İşte bir zarfın içerisine koyup teşekkürle onu takdim etmek. Bu edebi adabı onlara göstermek aslında bizim anne baba olarak vazifelerimizden bir tanesi. Bir defasında işte Anadolu'da bir yerde misafirdik. Bir ihtiyaç sahibi ya da değil bilemiyorum. Yani üzeri başı böyle yırtık bir amca geldi. İşte evladım dedi Allah rızası için dedi. Biz de işte cebimizde olandan biraz takdim ettik. Oradan birisi dedi ki hatta esprili bir şekilde hocam vermeseydiniz keşke dedi. Niye dedim? O buranın kadrolu dilencisi dedi. Buranın kadrolu dilencisi. Yani biz hep biliriz dedi. Bunu böyle sizin vermediğinizden ben anlamıştım zaten dedim. Yani bunların bu adamın böyle bir suistimalin olduğunu. Peki niye verdin hocam dediler. İşte verme yetisini, verme yeteneğini, verme kabiliyetini kaybetmemek lazım. Şimdi cepteki 1 liradan, 2 liradan, 5 liradan, 10 liradan kaçarsınız. Yarın bir gün gerçekten infak etmek istediğinizde o zaman infak da edemezsiniz. Yani varsın sail at üzerinde gelsin, isteyen at üzerinde gelsin Efendimizin ifadesiyle. Yine onun gönlünü hoş etmek, onu doyurmak, ona ikram etmek Müslümanın şiarındandır. İşte bu nefsin terbiyesiyle alakalı bir hadisenin karşılığıdır aslında. Bu yüzden bir Gazze'mizin yardıma ihtiyacı var. Elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar bu yardımların yapılması lazım. Ki İslam'da taaddi dediğimiz yani dinamik olmanın karşılığında bizim infak adabı dediğimiz hal, infak usulü, infak gerekliliği dediğimiz hadise beraber yaşamak ve beraber olmanın getirisiyle onları gözetmenin karşılığıdır aslında. Burada da gücümüzün yettiğince, yetmiyorsa İşte biraz önce söylediğimiz boykot vesaire, ki her birimiz bugün bakkal, market vesaire alışverişler yapıyoruz. Ya da elbise, giyim, kuşam, elektronik vesaireler alıyoruz. Ve bu alanda da bunları gözden kaçırmamak lazım. Çevreyi de etrafı da bu anlamda bilinçlendirmek, farkındalığını artırabilmek için çalışmak lazım. Evet. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Yani diğer görüşlerde işte bir gün Hristiyanlık gibi, zaten Yahudilikte böyle bir hadise söz konusu değil. İnsan kazanmak, adam kazanmak ve insana dinin güzel yönlerini göstermek bizim zaten üzerimize bir vecibe, yani bir karakter inşası ve tevziği. İnsanlar karakterlerle birlikte dini tercih eder oluyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın infakı kullanma usulleri tabii ki vardı. Resulullah Efendimiz'in bakıyoruz ganimetlerde mala mülke çokça muhabbeti olabileceğini düşündüğü kimselere fazla vermesi. Yine ganimetleri hemen o anda çıktıktan sonra, toparlandıktan sonra hemen dağıtıma koyulması, insanların ihtiyaç sahiplerine vermesi, gözetmesi. Hatta bir defasında Mescid-i Nebi'de böyle oturan böyle işsiz güçsüz bir tayfa vardı. Hazreti Ömer Efendimiz geldi. Siz ne yapıyorsunuz dedi. Burada ne oturuyorsunuz dedi. Onlar da işte biz tefekkür ehliyiz dediler. Yani biz burada oturuyoruz, tefekkürde bulunuyoruz, çalışıyoruz. İşte bir öğrenciyiz, talebeyiz. Burada ihtiyaçlarımızı birileri gideriyor. Biz ibadetlerimiz vesaire deyince Hazreti Ömer Efendimiz sizden olsa olsa teekkül ehli olur dedi.
Allah Allah.
Siz yiyicilersiniz demek istiyor yani. Çünkü Müslüman aktif adamdır. Müslüman dinamik insandır. Taaddisi vardır. O boş durmaz. Atıl değildir. Atalet sahibi olmaz. Sefih bir şekilde oturup kalkmaz. Bunu misyonerler zamanında yapmışlar ama misyonerlerin yapmış olduğunun karşılığında bir uluhiyet, yani bir Cenab-ı Hakk'a raci olma, Cenab-ı Hak'tan bir beklenti olma ya da bir kulun kendi ihtiyacını giderme haliyle yapmadılar. Onlar bunu kendi namlarına nam katmak, şanlarına şan katmak ve mevcut birikimlerini artırmak için böyle bir gayretleri olmuştu. Hatta geçen programda söylediğimiz gibi Kenya'nın kurucusu, o devlet başkanının söylediği söz çok manidardır bu anlamda. Avrupalılar geldiklerinde ellerinde İncil vardı, bizim elimizde de topraklarımız. Ancak bize gözümüzü kapatıp dua etmeyi öğrettiler. Sonra gözümüzü açtık, baktık ki elimizde İncil var, ağzımız dualı ama topraklarımız onların olmuştu. Yani bugünkü Hristiyan dünyasının, Batı dünyasının yapmış olduğu sadece kendi misyonunu, kendi nefsaniyetini ya da kendi zenginliğini, refahını, ferahını geçirmek üzere yapmaktır. Aslında onların derdi budur. Bu sebeple İslam teaddiyi infakta daimi bir hareket haline getirip kulun kardeşini gözetme, bunu bazı ibadete de bağlar. Bunun biliyorsunuz İslam'daki karşılığı zekattır. Zekatta bir zaruret söz konusudur. Nisap miktarınca mala sahip olan bir kulun belli bir oranını, işte bu malda, hayvanda, tarım vesairede, tarım ürünlerine vesairede değişir. Belli miktarlarıyla sunmasının karşılığıdır aslında. Ama bunun dışında bir de mümini mümine kardeş hukukuyla innemel mu'minuna ihvetun canlı hale getirme üzere insanları birbirine kardeşlik bağlarıyla bağlar. Bu bağları bir ceset, bir binanın tuğlaları gibi bir araya getirir, birbirine geçirir ve birbirinden sorumlu kılar. Cemaatle namazın da esprisi budur aslında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cemaati namazı kıldırdıktan sonra arkasına dönüp kontrol ederdi. Şöylece kim var, döner bak, kim var kim yok. Eğer birisi birkaç gün üzerine üst üste gelmediyse nerede bu, neden gelmedi, bir sıkıntısın var, bir ihtiyacın var diye sorarlardı.
Evet, otokontrol.
Kontrol ederdi. Akabinde de o insanın ihtiyacı varsa ya da ziyaret edilmesi gerekiyorsa yanına birkaç sahabi, sahabinin önde gelenlerinden yanına alır gider ziyaret ederdi. Ve onun o ihtiyacı da giderilirdi. Mesela bunlardan bir tanesi Efendimiz sahabinin birini görmediği zaman nerede diye sordu. Dediler ki ya Resulallah, bir gün gelir bir gün gelmez. Niçin acaba dedi. Hadi gidelim. Gittiler. Sordu. Baktı ki dışarıda hanım işlerle uğraşıyor. Kendisi yok. Dedi beyin nerede diye sordu peygamberimiz. O da dedi ki efendim içeridedir dedi. Peki dedi niçin dışarı çıkmıyor dedi. Çağırayım dedi. Hanımefendi içeri girdi. Adam dışarı çıktı. Dedi ki ya dedi sen gelmedin yoksun görmüyoruz seni. Dedi ki ya Resulallah dedi benim tek elbisem var. Tek elbisem var. Bu elbisemin birini bir gün hanımımı giyiyor, birini bir gün ben, yani bir günde aynı elbiseyi ben giyiyorum. O yüzden bugün nöbet hanımındı. O işlerini halledecekti. Ben evde bekliyordum.
Allah Allah.
Sonra yarın benim günümdü. Ben yarın camiye gelecektim diyor. Ha sen bu yüzden gelemedin o zaman cemaate, bizim yanımıza diye sordu. Evet ya Resulallah dedi. Dedi ki Beytülmal'den bu kardeşinize bir elbise verin. Devamlı camiye gelsin dedi. Yani demek ki bir kontrol, bir kritik etme, ihtiyaç giderme. İşte o gün bir fakir doyuran var mı? İşte o gün bir yetim başını okşayan var mı? Bir cenazeyi teşhi eden var mı soruları? Efendimizin devamlı Müslümanları hareket haline geçirme. Yani atalete düşürmeden ve birbirine olan sorumluluklarını hatırlatarak. Bu çok mühim. Birbirlerine olan sorumluluklarını hatırlatarak. Ama vakayı sadece dünyevi değil, bunun uhrevi halini. Yani kişinin ahirette bununla mükafatlandırılacağı hali. Bir defasında Abdullah bin Abbas Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmişti. Sonrasında birisi geldi. Dedi ki benim dedi şöyle şöyle bir ihtiyacım var dedi. Ben bunu gideremiyorum dedi. O da itikafını bozdu. Gitti bu adamın. İstersen dedi senin için dedi bu borcunun geciktirilmesi için o şahısla konuşabilirim dedi. Gitti. Hı hı. Hatta dediler ki ya sen itikaftaydın unuttun mu dedi. Hayır dedi ben şu kabirde yatanın ve henüz aramızdan yeni ayrılan olan zattan şöyle duydum Allah Resulü kasıtla. Her kim din kardeşinin işini takip eder, o işi görür ise bu kendisi için 10 yıl itikafta kalmaktan hayırlıdır. Ya. Yani biz orada 10 gün itikafta kalacaktık ama o 10 yıl itikaftan daha hayırlıdır demişti. Halbuki bir kimse Allah rızası için bir gün itikafa girse Cenab-ı Hak o kimse ile cehennem arasında 3 hendek yaratır ki her hendeğin arası doğu ile batı arası kadar uzaktır. Yani cennetle cehennem arasındaki mesafeyi açan hallerden bir tanesi mümin kardeşin ihtiyacını gidermek, onun derdiyle dertlenmek, onun derdine derman olabilmektir. Bunun en canlı, en ayakta, en diri örneği Gazze'miz. Bizim Gazze hayatımızın her alanında olmalı. Bizim belki itikaflarımızın en alası Gazze itikafıdır. Gazze itikafına Gazze da bürünmek itikafı. Bizim Eyvallah. İçin mühimdir diye düşünüyorum.
Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Sizler de yani infak inşallah. Noktasında siz işte bir profil çizdiniz az evvel. Gönlün de mi sızlamıyor diye bir soru sorduğumuz profiller var. Belki bu gönlü yumuşatmanın, bu gönlü kıvama getirmenin en önemli yollarından biri de infak ettirebilmek o kişiye.
Tabii ki, tabii ki. Bunun için teşvikler gerekiyor.
Teşvikler gerekiyor. Hatta şey vardır değil mi hocam, ilmihallerimizde yazar. Niçin zekat verilir? Kimlere zekat verilir? İşte şu, şu, şu ve şey der. Kalbi İslam'a ısındırmak için
zekat verilir.
Zekat verilir o kişiye.
Vermeyi öğretir.
Vermeyi öğretir.
Çok mühimdir aslında.
Almak, vermeyi öğretir.
Vermeyi öğretir. Eyvallah. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimetlerde böyle gönlü biraz daha böyle mala mülke yatkın olanlar varsa onlara biraz daha fazla verirdi. Hı-hı. Yani bunun da örnekliği var. Mesela sahabiden birisi kendi anlatıyor. Diyor ki ben diyor develeri çok severdim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hayber sonrası ganimetlere bakarken vadi içerisinde diyor 100 kadar deve gördüm diyor. Ne kadar güzelmiş dedim diyor. Efendimiz sen onu sevdin mi diye sordu diyor. Evet ya Resulallah, senin olsun dedi diyor. Sonra Allah Allah dedim diyor. Çok sevindim diyor. Çok mu sevindin diyor. Evet yandakileri de senin olsun dedi diyor. Yani deve sayısını 200'e çıkardı diyor. Öyle olunca ya Resulallah diyor. Bunlar bana yeterlidir dedim diyor. Sonra bana verilenlerin tamamını infak ettim. Sonra kendi işimi kurup işimle amel etmeye ve infak etmeye devam ettim diyor. İşte öğretme vermeyle oluyor. Bu tür insanların da vermenin lezzetini alması için bizlerin de bir şey yapması gerekiyor. Ama Cenab-ı Hak gönüllerine muhabbet koysun. Her şeyin başı bu. Muhabbet.
Eyvallah, muhabbet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler gönlümüze sağlık.
Sağ
olun. İnşallah önümüzdeki hafta yine böyle kıymetli konulardan devam edeceğiz. İnşallah. Aslında biz birkaç konuyu konuşmuş olduk.
Evet.
Buradaki birkaç konuyu konuşmuş olduk ama başta da demiştik bunu. Bu işin merkezi infaktır.
İnfaktır.
Hepsi infaka bağlı olarak aslında ilerlemiş oluyor. Vermeyi başarabildiğimiz an birçok şeyi halletmiş oluyoruz aslında.
Kesinlikle.
Eyvallah.
Kesinlikle.
Allah razı olsun hocam. Gönlümüze çok çok inşallah. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
gönlümüze
ediyorum.
Sağlık. Sağ Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programındaydık. Doktor Erhan Turan hocamla birlikte infak edebilmeyi, gönlümüzü infakla infaka alıştırabilmeyi ve infakla gönlümüzü Müslümanca bir kıvama getirebilmeyi, bunun ehemmiyetini konuştuk. Önümüzdeki haftada böylesi kıymetli konuşmaları yapmak üzere tekrar birlikte olacağız inşallah diyelim. Sizleri de kalbinizin sahibine Allah'a emanet edelim. Hoşça kalın efendim.